Sesi Dergi programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Bugün Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Temmuz 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Adem Ergül imzalı Duracağı Yeri Bilmek ya da Bilmemek işte Esas Mesele başlıklı yazıyı sunuyoruz. Mümin insan uyanık olacak. Şeytanın saflarında yer almamak için basiretli hareket edecektir. Zalimlerin yanında durmak şöyle dursun, kalben onlara azıcık meylediğivermek bile büyük bir azap sebebidir. İnsan seçimlerin bir sonucu olarak değerine değer katar ya da var olan değerini de yitirir. Mesela konuşurken seçilen kelimeler nasıl önemliyse, ne konuşulacak, nerede konuşulacak ve nasıl konuşulacak, bunların her biri ayrı ayrı öneme sahiptir. Gözün kullanımı, elin kullanımı, aklın, fikrin ve gönlün kullanımında da hep bu seçimler kişilik kalitesini belirleyen hususlardır. İnsan durduğu ve göründüğü yerinde ne derece isabetli olduğunu araştırmak durumundadır. Durduğun yer mescit bile olsa her mescidin mescit olamayabileceğinin farkında olmak gerekir. Asr-ı Saadet'te şöyle bir hadise yaşanır. Medine'de Hazreç kabilesinden Ebu Amir el-Rahib adında biri vardı. Cahiliye devrinde Hristiyan olmuş, kitap ehlinin ilmini okumuş, Hazreç kabilesi içinde büyük bir konum edinmişti. Resulullah Medine'ye hicret edip Müslümanlar onun etrafında toplanınca Allah Teala da Bedir günü onları muzaffer kılınca Ebu Amir düşmanlığını açığa vurarak İslam'a karşı cephe aldı. Medine'den çıkıp Mekkeli müşriklerin yanına kaçtı. Onları Peygamberimize karşı savaşa teşvik etti. Uhud Harbi sonrasında Allah Resulü'nün durumunun devamlı bir yükselme içinde olduğunu görünce Ebu Amir, Resulullah'a karşı yardım istemek üzere Rum kralı Hirakl'e gitti. Kral onu yanında ağırladı, çeşitli ihsanlarda ve vaatlerde bulundu. Bu vaatler üzerine Ebu Amir, Medine'de Ensar arasında nifak ve şüphe içinde bulunan bir gruba mektup yollayarak Hirakl'in vaatlerini bir bir saydı. Yakın zamanda bir orduyla birlikte geleceğini haber verdi. Böylece Resulullah'la savaşacağını, onu yeneceğini ve onu bulunduğu durumdan döndüreceğini bildirdi. Mektuplarını iletmek üzere göndereceği kimselerin sığınabilmesi için bir yer yapmalarını emretti. Bu yer aynı zamanda kendisi geldiğinde de onun için bir gözetleme yeri olacaktı. Bu haber üzerine Medine'deki münafıklar Kuba Mescidi yakınlarında bir mescit inşa etmeye başladılar. Peygamberimiz Tebuk gazasına çıkmadan önce mescidin yapımını bitirdiler. Mescidin Müslümanlarca makbul sayılmasına delil olması için Efendimizin gelip mescitlerinde namaz kılmasını istediler. Bu mescidi sadece işlerindeki zayıfların ve hastaların soğuk ve yağmurlu gecelerde namaz kılmaları için yaptıklarını söylediler. Allah Teala peygamberini orada namaz kılmaktan alıkoydu. Şimdi biz sefere çıkmak üzereyiz. Allah dilerse döndüğümüzde namaz kılarız dedi. Peygamberimiz Tebük'ten Medine'ye dönmek üzere yola çıktığında Mescid-i Dırar'a bir günlük veya daha az bir mesafe kalmıştı ki Cibril gelerek bu mescidi bina edenlerin bununla ilk günden takva üzerine kurulmuş olan Kuba Mescidindeki müminler cemaatini bölme ve küfür maksadı taşıdıklarını bildirdi. Hatta o mescitte namaz kılınmaması için şu ayetler nazil oldu. Münafıklardan bir grup, İslam ve Müslümanlar aleyhinde zararlı faaliyetler yapmak, kafirleri desteklemek, müminlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olanların gelip kendilerine katılmasını beklemek maksadıyla bir mescit yaptılar. Üstelik bunlar bu mescidi yaparken iyilikten başka bir şey düşünmedik diye yemin de ederler. Allah şahittir ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Ey Nebi Ekrem! O mescitte asla namaza durma. Daha ilk günden takva temelleri üzere yapılan mescit, senin namaz kılmana daha uykundur. Orada her türlü günah ve kötülüklerden temizlenmek isteyen kimseler vardır. Allah da zaten bu ölçüde temizlenme gayretinde olanları sever. Bu ayetlerin nüzulünden sonra Peygamberimiz de daha Medine'ye gelmeden birkaç kişi yollayarak Dırar Mescidini yıktırdı. Evet, durduğun yer mescit de olsa doğru bir mescitte olup olmadığının farkında olmak gerekiyor. Mümin insan uyanık olacak. Şeytanın saflarında yer almamak için basiretli hareket edecektir. Zalimlerin yanında durmak şöyle dursun, kalben onlara azıcık meyledi vermek bile büyük bir azap sebebidir. Rabbimiz bu konuda müminleri şöyle uyarır. Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı ya da yalanlandığı ortamların şahsiyeti zehirleyen ortamlar olduğuna dikkat çekilerek de şöyle buyrulur. O Allah, size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şüphesiz ki onlar gibi olursunuz diye bir ayet indirmiştir. Allah muhakkak ki münafıkları da kafirleri de cehennemde toptan bir araya getirecek olandır. İman, firaset ve basireti açan bir nurdur. Hangi durumda nasıl bir tutum gösterilmesi gerektiğini gösteren bir iç enerjidir. Saadet asrında yaşanan şu hadise bunun çok çarpıcı bir misalidir. Umre için yola çıkan Müslümanlar Hudeybiye mevkiine kadar gelmişler. Müşrikler de onları Mekke-i Mükerreme'ye almamak için hazırlık yapmışlardı. Resulullah savaşmayı hiç istemiyor, meseleyi sulh ile halletmeye çalışıyordu. Birkaç elçi gelip gittiği halde antlaşma ve sulh için kesin bir netice elde edilememişti. Peygamber Efendimiz bu sefer Hazreti Osman'ı Mekke'ye müşriklerle görüşüp meseleyi halletmesi için gönderdi ve Kureyşlere git, onlara haber ver ki biz buraya hiç kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için onun haremliğine riayet ve tazim ederek geldik. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesecek ve döneceğiz. Sonra onları İslam'a da davet et buyurdu. Aynı zamanda oradaki erkek, kadın bütün müminlerle görüşerek Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemesini, Allah Teala'nın dinine yardımcı olduğunu ve Mekke'de İmanın açığa vurulacağı günün yaklaştığını bildirmesini de emir buyurdu. Hazreti Osman, Resulullah'ın emri üzerine hemen hareket ederek Mekke'ye gitti. Sahabiler, ''Ya Resulallah, Osman Mekke'ye girip Beytullah'a kavuştu, onu tavaf etti, ne mutlu!'' dediler. Resulullah, ''Bizler tavaftan mahrum bırakılmışken, Osman'ın Beytullah'ı bizsiz tavaf edeceğini hiç zannetmem buyurdu. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, Osman Beytullah'a varıp kavuşmuşken Kureyşler ona ne diye mani olsunlar dediler. Fahri Kainat Efendimiz, benim bu husustaki zannıma göre Beytullah'ı biz tavaf etmedikçe Osman da tavaf etmez buyurdu. Hazreti Osman, müşriklere niyetlerinin umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Müşrikler buna rağmen yine de izin vermediler. Hazreti Osman'ı göz hapsinde tutarak, ''İstiyorsan sen tavaf edebilirsin.'' dediler. Fakat kendisini Allah'a ve Resulüne adamış olan mübarek sahabi Hazreti Osman, ''Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de edemem. Ben Beytullah'ı ancak onun arkasında ziyaret ederim diyerek Allah Resulüne olan sadakatini bildirdi. İşte iman firaseti budur. nerede duracak, nerede hareket edecek, nerede konuşacak ve nerede susacak bilir. Durduğu yeri önemsemeyenler, kalbi ve kafası durulmamış, rüzgara göre hareket eden boş kimselerdir. Doktor Adem Erkül'ün duracağı yeri bilmek ya da bilmemek işte esas mesele başlıklı yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nden bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Abdullah Yalnız imzasını taşıyor aktaracağımız yazı O Gün İçin Yetiştiriliyorsun başlığını taşıyor yine bu yazı. Allah'a emanet yaşamak kavramı, rahmani bir manaya sahip olmasına rağmen günümüzde tedbirli olmamak ve karambole bir hayat sürmek anlamında kullanılıyor. Bu deyişe yüklenen güncel anlam, güvenlik donanımları yetersiz bir araca yönelik Allah'a emanet gidiyor işte söyleminde net olarak ortaya çıkıyor. Mevzunun tam da bu noktası bizi ilgilendiriyor. Çünkü esasında içerisine düştüğümüz ve bizi savuran, sürükleyen, boğulma hissi yaşatan çalkantılardan kurtulabilmenin yolu her yönden Allah'a emanet yaşayabilmekte. Teslim oldukça razı olduğunu, razı oldukça huzur bulduğunu görebilmekte. Yani sen, hani istediğin bir şey olmadığında hayırlısı olsun diyorsun ya kardeşim. İşte bu latif cümle kalıbını dudaktan kalbe indirebilmekte asıl maharet. Yaşadığımız sorunlar, hastalıklar veya psikiyatrik boyutta olmayan ruhsal dalgalanmalar, bizim artistliğimizi törpüleyen, bir nevi façamızı alan imtihanlar. Ölümü hayattan dışlayan bizlere, fani olduğumuz gerçeğini hiç kıvırmadan söyleyen ve hayatın böbürlenecek, kibirlenecek bir haltı olmadığını pat diye yüzümüze vuran varlıklar. Bu bağlamda meselemizin de odak noktası olan psikolojik sendelemelerin bizi geliştiren, yetiştiren ve hayata bakışımızı sığlıktan kurtaran, olaylara yaklaşımımızı bir üst perdeye taşıyan kayda değer deneyimler olduğunu vurgulamak gerekir. Sen, güzel kardeşim, karanlık koridorlarda kaybolduğunda bilesin ki yalnız ve çaresiz değilsin. Senin hüzünlerin olabildiğince gerçek. Gözyaşların sonuna kadar hakiki. Üzüntülerin biricik. Ancak seninkilerle tamamen aynı formda olmasa da benzer çileleri yaşayan birçok kardeşin var, bilesin. Sen bizdensin. Biz senden. Yaşadığın ekonomik zorluklar, kayıplar, ayrılıklar, maruz kaldığın küçümsemeler, ihanetler, satışlar, yarı yolda bırakılmalar, nankörlükler ve bunların yol açtığı içsel daralmalar, duygusal dağınıklıklar, bunalmışlıklar ve sıkışmışlıklar seni yetiştiriyor. İçine habire hikmet doldurduğun o kabı büyütüyor, gönlünü yumuşatıyor ve benliğinden bencilliği ayıklıyor. Zaman zaman çile çekeceksin. İçin acıyacak. Kronik hale dönüşmeyen ve kişinin günlük yaşamını aksatmayan sancılar, kutlu bir ruhsal doğumun habercisidir çünkü. Yapı taşındaki kömür parçaları yanacak ve eriyecek ki ortaya cevherin çıksın. Ruhunun toprağa sürülecek, lime lime olacak ve bir zahmet buna katlanacaksın ki gönlünde ürün yetişebilsin. Canındaki ipeksi yanın kozasını kırmasını beklemelisin. Şu aralar bu sıkıntılı günlerinde bunu fark edemiyorsun. Ama eğer bekleyebilirsen ileride manevi hediyelerini alacaksın. Farkında mısın bilmiyorum ama sen deyim yerindeyse Allah Üniversitesi'nde gözde bir öğrencisin değerli kardeşim. O gün için yetiştiriliyorsun. Hizmet edeceğin, insanlara faydalı olacağın o kutlu günler için özenle büyütülüyorsun. Yaşadıkların benzer durumu yaşayan, yaşayacak kişilerle hemdert olmak için bir fırsat, onları onarman için bir alet. Bir merhem olarak inşa etmiş seni Yaradan. Ruhtaki yaralara sürüldükçe hem kendin iyileşecek hem de diğer insanlara şifa olacaksın. O gün derken bir sakin ol, gaza gelme. Kendini hemen spotların altında ve önünde mikrofon varmış gibi hayal etme. Birilerine yararlı olmanın biricik yolu, kitlelere yönelik öğretici salon konuşmaları yapmak değildir. Bu bazı durumlarda etkili ve gerekli bir yöntemdir. Ancak işin kolayına kaçmaktır. Asıl zor olan, cesaret isteyen eylem, sahada olmak, insanlarla göz hizasında iletişim kurmak ve onlarla adam adama markaj yöntemiyle ilgilenmektir. Belki de esas hizmet, tanıdığının, arkadaşının, komşunun veya çevrendeki herhangi bir kişinin hayat yolculuğunda tökezlediği bir dönemde elinden tutmak ve ona düzlüğe çıktığı güne kadar eşlik etmektir. Herkesin kitlesel takdir beklediği bu günlerde asıl yiğitlik sayısal iltifata itibar etmemektir. Bir önemsiz hayat öyküsüne eğilip, hayattan silinip giden ve göz göre göre kaybolan insanların elinden tutmaktır. İşte sen o gün yerine getireceğin vazife için bugünden eğitim almaya başlamış mübarek bir öğrencisin kardeşim. Güzel kardeşim. Abdullah Yalnız imzalı "O gün için yetiştiriliyorsun" başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Halit Yasir Özoğlu'nun Yol Arkadaşlığı başlıklı yazısını sunacağız. Anlatılır ki evliyanın büyüklerinden Abdullah bin Mübarek yaptığı bir yolculukta kendisine eşlik eden kötü huylu bir yol arkadaşından hayli eza ve cefa görmüştü. Adam olmadık laflar söylüyor, çirkinlikler yapıyor, daimi bir huzursuzluk veriyordu. Onunla beraber bulunanın memnun ve mesrur olacağı bir zaman dilimini tahayyül etmek zordu. Nihayet bu sıkıntı dolu yolculuk sona erdi ve o adam Hazret'in yanından ayrıldı gitti. Abdullah bin Mübarek çok geçmeden gözyaşlarına boğuldu, ağlamaya başladı. Kahir ekseriyeti talebeleri olan etrafındakiler kendisini teselliye kalkıştı. "Efendim, o kötü huylu adamdan artık kurtuldunuz, bakın çekip gitti işte" dediler. O büyük hak dostu etrafında pervane olmuş o güzide insanlara şu muhteşem cevabı verdi. "Ben o adamdan çektiğim sıkıntılar için ağlamıyorum. O kişide bulunan kötülükleri bir koca yolculuk boyunca izale etmeye takat getiremeyen kendi hassizliğime, kendime ağlıyorum. O adam benim yanımdan nihayet çekip gitti ama onun üzerinden o kötü hasletler çıkıp gitmedi. Ben buna sebep olamadım. İşte buna ağlıyorum." Çok uzun süredir devamlı birbiriyle iş yapan, çeşitli münasebetleri bulunan, mesai harcayan, hatta yaşayan, hayat kuran insanların aralarında ortaya çıkan irili ufaklı pürüz, sıkıntı ve tatsızlıklara karşı hep bu menkıbenin tefekkürüne dalmaya çalışıyorum. Aşık Yunus'un kalp kıyısı dudaklarından dökülen cümleler doğrudur, sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen mısralarını ömrümüzün tarlasına ekip ekip biçmeli değil mi? Ve dima kaselerimizde çalkalanıp duran merhum Musa Topbaş Hoca Efendi Hazretlerine ait şu söz, beşeri münasebetlere bakışımızla ilgili bir yakın gözlüğü oluvermiyor mu? Herkese geçinmeye eğilimli bir kişi, ehlinin de eline düşerse insanı kâmil oluverir. Komşuluk, arkadaşlık, akrabalık hatta kardeşlik duygularının bir bir kaybolmaya yüz tuttuğu şu devirde, canhıraş dostlukların, ebedi yarenliklerin bahis konusu olmaktan dahi çıktığı bu gri zamanda insanların birbirleriyle hasbihalden müstani kalmaktan şikayet bile etmedikleri bu kalbi durmuş vakitte yarına neyin taşındığının hesabı da yapılmıyor. Allah başa vermesin, yaşanma ihtimali muttasıl var olan musibet zamanlarında, birbirlerine sarılmadan, birbirlerinin gözlerine bakmaya utanacak yakın kişi sayısı maalesef günden güne artıyor. Ve kurulan, daha doğrusu kurulamayan yuvalar, sağlam temeller üzerine oturtulmayan evlilik binalarının çoğu ancak bir üfleme kuvvetinde olan şiddetli geçimsizlik rüzgarıyla devriliverişi. Ülkemizdeki boşanma oranları incelendiğinde gitgide daha korkunç hale gelen bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2014 yılı TÜİK bilgilerine göre boşanmalarda bir önceki yıla göre %4,5 artış görülüyor. Aynı yıla tekabül eden boşanmış çift sayısı yaklaşık 132 bin. Eski adetler tarihe karışalı çok oldu. Şimdi ekseri gençler anne babalarının değil, kendi istediklerinin taliplisi oluyorlar veya kendilerine talipli olduruyorlar. Hak katında ciddi bir değer kesbeden anne baba hakkı ve sözünü peşinen ekarte eden bu yeni halin manevi yan etkisiyle de olacak, kurulan toz pembe hayallerin pembesi çabuk kaybolup tozu elde kalıyor. Mevcut da iktifa etmeyip hep yeni, hep güzel, hep masraflı ve hep bencil arzu ve tutumlarla bir bakıma eski köye getirilen yeni adetler, eskinin aslında eskimez olduğuna delil teşkil ediyor. Başta yapılan yanlış, erişilen maddi refahta mevcutsa, nefis ve şeytanın tetiklemesiyle menfi unsur, görüş ve huy aksiliklerini piyasaya çıkararak, toplumun çekirdek yapısı, ailenin daha toprağa, suyu ve güneşiyle buluşmasına fırsat kalmadan çürümesine sebep olabiliyor. Ve ortada kalan yüz binlerce çocuk, genç. Çoğunlukla anne de hatta maişet derdiyle işte güçte olan anne de düzensiz, kontrolsüz, sahipsiz, kimsesiz evlatlar. Planlamada Allah ne istiyor, büyükler ne diyoru düşünmeden harekete geçmenin, acı sonların başlangıcı olduğu unutuluyor. Evvela Yaratan'ın emirlerine teslimiyetle hale rıza, hangi fırtınada olursa olsun bizi menzilimize ulaştıracak bir gemi değil mi yoksa? He? Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Yol Arkadaşlığı başlıklı yazıyla programımızı noktalıyoruz. Bugün Genç Dergisi'nin Temmuz 2015 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.